Ayrım 5.
Topyekün sürdürdüğü propaganda ve ajitasyon ile dünya halklarını topyekün kendi sisteminde örgütlü, bağımlı, tutsak kılmaya girişiyor. Şimdi uluslararası düzeyde de Soğuk Savaş döneminde geliştirdikleri kontrgerilla stratejilerini yeni dünya düzenlerinde kontrpolitika stratejileri ile yeniden üretiyorlar. Dış düşman komünizm ve onun uzantıları teranelerinin yerini uluslararası terörizm filan aldı. Toplumsal muhalefetin her isyankar tercihinin adı belli: terörizm. Ama şimdi bir yandan ezerken, bir yandan yumuşatma yöntemini uygulama olanağına eskisinden daha fazla sahipler. Eski rakipleri komünist sistem yok artık. Ezdikçe sertleştiriyorlar, başkalarına bela oluyor. Ama yumuşatabilince pelteleştirip istedikleri kalıba sokma avantajını da kullanıyorlar. İşte bu yöntem kontrgerilla stratejisine denk kontrpolitika içeriği taşıyor. Senin zeminine geçiyor ve senin silahlarını kullanıyorlar. Senin taleplerinin bir kısmını yerine getireceklermiş gibi kendi programlarına koyabiliyorlar. Daha sen ağzını açmadan bir bakıyorsun karşındakiler avaz avaz senin taleplerinin bir kısmının şampiyonluğunu yapıyor. Senin argümanlarına sahip çıkıyorlar. Sivil toplumun örgütlenmesinden söz ediyorlar. Bir şartla: toplumsal mutabakat. Korporatizmi sivil toplumun örgütlenmesi diye yutturuyor, tanımı gereği devletin karşısında toplumun çıkarlarını savunması gereken dernekleri, sendikaları, yukarıdan aşağıya yarı resmi yarı sivil toplum örgütlerine dönüştürerek kelimenin gerçek anlamıyla kontrpolitika yapıyorlar. Toplumsal mutabakat. Bu toplumsal muhalefetin düzen içinde kalması çağrısı. Düzen içinde bir muhalefet elbette düzen için muhalefetten öteye gidemiyor. Bu dünyaya, bu memlekete demokrasi lazımsa onu da biz getiririz diyen egemenler, sen almadan kendileri vermiş gibi yaparlarsa daha az vereceklerini hesaplıyorlar. Piyasa politikası, kontrpolitikanın gözettiği hedef toplumsal muhalefeti talepsiz hale getirmek, depolitizasyon hapishanesinde yaşamasını sürdürmek. Depolitizasyon bu tutsaklığında bir sonucu. Yani artık 12 Eylül geldi, böyle oldu demek yetmiyor. Önünde duran sorun bir hayli globalleşmiş durumda. Bulacağın çözümler de bu düzeyde tanımlanabilmeli. Aksi halde gölge boksu yapar durursun. Çünkü egemenler gölgelerle çıkıyorlar karşına. Gölgenin adı şimdi imaj. 2 yıl kadar önce ABD Büyükelçisi insan hakları konusunda iş başındaki TC hükümetini eleştirirken, Batı'ya verilmesi gereken imajı gerekçe gösteriyordu. İmaj görüntü demek ve görüntüyü kurtarmak yeterliydi. Bugüne dek yerli burjuvazinin demokrasi bilinci de AT'ye kapağı atmak için zorunlu bir imaj ihtiyacıyla şekillenmedi mi? Böyle bir bilinç dahi sistemin üretebileceği demokrasinin tinetini de ortaya koymuyor mu? Egemenlerin ürettikleri bu yeni tarz politikada siyasi programların yerini siyasetçi tiplemeleri almış durumda. Büyüklerin, ki bunlar uhrevi güçlerden karizmatik liderlere ya da düpedüz imal edilmiş liderlere dek çeşitlenebilir, sözünü dinleme alışkanlığı televizyon hipnotizması ile bilinçlere kazınıyor. Benzerine benzemeyi sürdürme kaygısı, kitle kültürü ile imal edilmiş prototip davranışları taklit etme mecburiyetinde yeniden üretiliyor. Sermaye 24 saat boyunca bizi izlemeye devam edin diyor. Gündelik hayatın her boyutunda, her alışkanlığında, iş yerinde, mahallede, minibüste, kültürde, politikada, özel yaşantıda ve ille de beyaz ekranda sürekli propaganda, ajitasyon yapıyor. Ne bileyim, halkımızın polisleri alkışladığı haberi gösteriliyor, demek ki böyle yapmak lazımmış ideolojisiyle halkımız polisleri alkışlamaya alışıyor filan. Vatandaş davranışı bu şekilde örgütleniyor. Sivil toplum, vatandaş davranışının ismi seçim zamanında politize ediliyor ve seçmen davranışı niteliğine bürünüyor. Vatandaş ve seçmen davranışı işte böyle kilitlenebiliyor. Bunlar sermayenin propaganda, ajitasyon yoluyla yarattığı endoktrinasyon, bilinçlendirme demeye dilim varmıyor. Hani şu ikide bir karşına çıkan ekonomik maksatlı reklamlar ki bunlar da kitle kültürü yaratan egemen ideoloji söylemiyle yüklü kuşkusuz. Yanı sıra bir de politik reklamlar peydah oldu. Batı'da eskiden beri revaçtaydı. Bizde TV ile son yıllarda epey etkili bir araç haline geldi. Her ikisiyle de kapitalizme ait standart bir vatandaş davranışı yaratmanın amaçlandığı açık. Ama ekonomik ve politik reklamlar tek başına yeterli olmuyor. Sermayenin propaganda ve ajitasyonunun piyasada pazarlanması, kitleselleşmesi de gerekiyor. Kamuoyu araştırmaları bu yöndeki önemli bir ideolojik aygıt olarak karşındadır. Herkesin dilinde bu tür araştırmalarından menkul bir istatistik. Devletlilerden biri yellense bile, ertesi gün kamuoyunun yüzde kaçının bundan rahatsız olduğunu, yüzde kaçının doğal karşıladığını öğrenmen mümkün. Bundan hala demokrasi mi olur? Her konuda vatandaş görüşüne müracaat ediliyor. İmajlar, işte karşı tarafın benzetme yöntemleri. Ve imajları o denli çeşitli ki, yalnızca tüketim kalıplarıyla sınırlı değil, hayatın her alanında mevcut. İmaj, enflasyon canavarı, terör, kamuoyu vesaire. Hepsi müşahhas varlıklar haline gelmiş. Sabah evlerinden sokağa çıkıyorlar, vatandaşın arasında geziyorlar filan. Bir enflasyon canavarı var abicim, ağzından alevler fışkırıyor ve paramızı yakıp duruyor. Ya da TV röportajında görgü tanığı vatandaş anlatıyor. Terör geldi, ateş etti, gitti. Hakikaten bakıyorsun, sanki ismi terör olan bir yaratık var. Şurada burada geziniyor, soluk alıyor veriyor, uyuyor, uyanıyor. Gazeteler ise her gün kamuoyu denilen şahsın o gün neler yaptığını anlatan haberlerle dolu. Kızgınmış, şaşkınmış, sevinçliymiş ve bunlar hakikaten böyleymiş gibi öfke uyandırıyor. Yaratılan imaj ile bu olgular canlı yaratıklara dönüşüyor ve ah bir elimize geçse şöyle yaparız, böyle yaparız çözümleri dilden düşmüyor. Sahi kimi kez bu yabancılaşmayı sen de yaşamıyor musun? Söz gelimi, biz demiyorsun da kendi dışında bir varlıkmış gibi hareketten, örgütten filan söz etmiyor musun? Hareket güçleniyor, örgüt atılım yapıyor ve sen dışındaki bir varlığı mı seyrediyorsun? Ya da dışındaki bir varlığın güçlenmesini mi bekliyorsun? Neyse bu başka bir konu. Aslında bütün bunlar siyasetin de ekonomi gibi arz talep ilişkisinde yeniden üretilmesi ihtiyacını karşılıyor. Siyaset piyasasında siyasi reklamlar, imajlar, siyasi programların yerine ikame edilirken, siyasi amaçlı kamuoyu araştırmaları da yapay toplumsal talepler yaratımında işlevleniyor. Böylece siyasette arz, reklam, talep, kamuoyu araştırması ilişkisiyle realize edilmiş oluyor. Ama bu basit görünse de kapitalist zihniyetin gelişiminde önemli bir ideolojik evre. Kimileri ama bunlar 100 yıl önce de vardı diyebilir, belki haklıdırlar. Ama yine de farklı bir durum var siyaset tarzında. Altının çizilmesinde bir zarar yok. Sermaye önce işine gelen vatandaş davranışını seçimlerde seçmen davranışını kamuoyu yoklaması ile tespit ediyor. Elbette bunun öncesinde bütün ideolojik baskı aygıtları, teknolojik saldırıyla cevapları, hadi kısmen diyelim, hazırlamış bulunuyor. Sonra bu davranış 24 saat bizi izleyin emrindeki hipnotizma sayesinde vatandaşların çoğuna empoze edilebiliyor. Kamuoyu araştırmaları talep endeksi olarak hazırlanıyor. Ey vatandaş, siz işte bunu istiyorsunuz. Bu talep karşısında ise İmaj üretimindeki siyasi reklamlarla siyasetçiler arz ediliyor. Siyasetçinin dilindeki kamuoyu yüzdeleri ve vatandaş böyle istiyor söylemi ile demokrasinin gereği yerine getiriliyor. Siyasetçi vallahi vatandaşın dediğini tekrarlamış ya da istediği doğrultuda konuşmuştur. Talep ortada, arz ortada, şeffaflık mükemmel, satış tamam. Satış hilesi var mı? Kamuoyu gerçekten var mı yoksa imal mi edilmiş? O da bir imaj mı? Çünkü bu kamuoyu ya da vatandaş, her kimse bu, tercihini ve davranışını sahici vatandaşlara dayatmış olmuyor mu? Tek tek birey, vatandaşlar, bak bu birey çok önemli, çoğu kez kendilerini çoğunluk davranışına uymaya mecbur hissetmiyorlar mı? Sürüden ayrılanı kurt ya da Kürt ve anarşist terörist bölücü kapıyor çünkü. İşte 21. yüzyılın eşiğinde burjuvazi tekno-ideolojik aygıtlarıyla hiçbir sömürü toplumunda görülmedik ölçüde bir sürü psikolojisi yaratmayı başarmıştır. En kitlesel dinler bile tarih boyunca kitle iletişimindeki afyon misyonunu bu denli etkili sürdürememişlerdir. Şimdi insanlar uhrevi güçler yerine beyaz ekranlarla hipnotize edilebiliyor. Çok açık değil mi? Sen işçileri bilinçlendirerek kendinde sınıf konumundan kendisi için sınıf konumuna yükseltmeyi gözetiyorsun. Kapitalistler ise çağdaş endokrine yöntemleriyle onların kendinde sınıf konumunda takılıp kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte depolitizasyon ile kapitalistlerin demokratizasyon yöntemleri bir ve aynı süreç. Egemenlerin sivil toplumdan yana olma demokratlığı, sürüyü ehlileştirip, endoktrine edip, örgütleme çobanı olma uyanıklığından başka bir şey değil. Sürü örgütsüz bireyler topluluğu. Depolitizasyonda örgütlü kitleler yerine bireyler sürüsü var çünkü. Hatırlıyor musun bir gün bana ne demiştin? Yeni dünya düzeni kelimenin tam anlamıyla bir düzen. Aykırı, çatlak seslerin bastırılmaya, bu düzeni zaafa uğratacak her türden farklılığın elimine edilmeye çalışılmasında propaganda en etkili araçlardan birisi. Bu yeni dünya düzeni propagandayla kuruldu. Bu propagandadır ki duvarların yıkıldığına, ideolojilerin öldüğüne bütün dünyayı ikna etti. Tepeden tırnağa, eğlenceden politikaya, beslenmeden giyime kadar bütün yaşamımız bu düzenin yeniden üretilmesine endeksli. Ne yememiz gerektiğini, hangi pantolonu giymemiz gerektiğini, hangi politikacıya oy vermemiz gerektiğini, hatta nasıl aşık olmamız gerektiğini bile kendi irademizin dışında, bize rağmen beyinlerimize kazıyorlar. Kurulmuş robotlar gibi dünyadaki zamanımızın dolmasını bekliyoruz. Yaşamı yaşamıyoruz, sadece tüketiyoruz. Yaşamı yaşatmayan, sadece tüketen bireyleri üreten bir düzen. Evet, birey. Şunları da ilave etmiştin. Birbiriyle her an rekabet içerisinde olan farklı olmayı, özgür olmayı, tükettiği oranda hissedebilen çağımızın, bireyinin siyasal yaşamdaki alışkanlıkları, değerleri de bozuntuya uğratılmış sayılmaz mı? Apolitiklik, erdemli vatandaş olma bilinci halini aldı günümüzde. Ve gündelik yaşamın dışına itilmiş bir politika yapma kültürü doğdu. Uzun yıllar boyunca süpermarketlerde, alışveriş merkezlerinde, ambalajların albenisine kapılarak alışveriş yapan, bilinçli tüketicinin politika sahnesinde de politikacıyı bir mal seçiminden farklı bir gözle tartışması olanaksız hale getirildi. Gündelik yaşamın bilinçli tüketicisi, politikanın bilinçli seçmenlerine ama sadece seçmenlerine, vitrinlere dizilen mallarda politikacılara dönüştü. Artık politikanın da reklam sektörünün baş konusu haline gelmemesi için hiçbir neden yok. Yeni dünya düzeninde daha belirginleşen bu yeni politik kültür, yöneten, yönetilen ayrımını daha fazla vurguluyor. Milyarlarca insanın yaşamı yine yukarıdaki bir takım yönetici veya yönetici adaylarının denetimsiz inisiyatifine bırakılıyor. Kendi özgür tercihlerini kullanamayan, kimi zaman namluların gölgesinde, çoğu zaman da kitle iletişim araçları tarafından doğrudan bilinç altlarına yapılan göndermelerin etkisi altında politika yapmak, politika tartışmak isteyen aşağıdakilere ise sadece sahnedekiler arasında yapılacak sorunlu bir tercih kalıyor. Dediğim gibi, sahnedekileri seyreden bir toplum seyircidir. Bireyler sürüsü. Politika artık seyircilerin muhabbet konuları arasında yer almaktan öte bir anlam taşımıyor. Ah şu işler bir düzelse isteği, başkaları düzelse çözümünde takılıp kalıyor. Biraz daha bilinçli sohbetler, ah bir hesap sorulsa tepkisini gündeme alıyor. Ama bu da başkaları sorsa, tepkisizliğinde boğulup gitmiyor mu? Bireyleri depolitizasyona kilitleyip hapseden kilidin anahtar kavramları bugün politika ve iktisat dışındaki gündelik hayatta, tüketim alışkanlığı, imaj, birey gibi. İmaj yaratma tarzı mış gibi tarzıdır. Nokta dergisinde okumuştum. Sosyologlar buna tokenizm diyorlar. Kısacası bu tarzda önemli olan bir işi yapıyor olmak değil, yapıyormuş gibi yapmak, yaşıyormuş gibi yaşamak filan. Tam da senin dediğin gibi yaşamı bile yaşatmamak, yaşamı tükettirmek ideolojisi. Her duyarlı insan bu tarzın tuzaklarını görebiliyor elbette. Şu tüketerek yaşadığımız cilalı imaj devrinde ideoloji kalıplarından kurtulalım. Sahtekarlığıyla bireyler yeni tarz bir ideolojik kalıba, tüketim kalıbına dökülüp fabrikasyon standartlarda yeniden şekilleniyor. Başkalarından farklıymış gibi görünebildiği ölçüde kendinden hoşnut olabilen tek tip insanlar sürüsü. Birey ön plana çıkarılıyormuş gibi yapılıyor ama insanların bireysel özellikleri değil, bireycilikleri teşvik ediliyor. Bunun için herkesin birey olması şart değil. Birey imajı yeterli. İmajların, düzenin, kölesi bireylerin özgür bireyler haline gelmesi nasıl mümkün olabilir? Hiç kimse kendisi için birey olamıyor. Kendinde birey olarak kalmaya mahkum ediliyor. Kapitalizmin istediği de bu. Oysa özgür birey, kendini örgütleyebilen bireydir. Kolektif olabilen, tüketmekten çok paylaşmanın bilincine varabilendir. Bireylerin köleliği karşısına birey özgürlüğü ile dikilebilmek, her düzeyde ve alanda söz, yetki ve karara sahip olma özgürlüğüne özlem duymak değil mi? Söz, yetki ve karar bireylerde olsun. Söz, yetki ve karar bu özgürlük talebi için birlikte davranan bireylerde olsun. Söz, yetki ve karar örgütlü bireylerde olsun. Söz, yetki ve karar örgütlü kitlelerde olsun. İşte bütün bu çözümler ortak çözümler, esas da farkı olmayan çözümler. Depolitizasyon kilidinin bizim cenahta anahtarı yok. Karşı taraf bireyleri depolitizasyona kilitlenmiş, anahtar ceplerinde, kasalarında. Bu kilidi açmak değil, kırmak gerek. Peki nasıl kırılabilir bu depolitizasyon? İşte kuralsızlığın kurallarında aslında bunu bulmaya çalışmalısın. İmaj bizim kralın görünmez giysisinden başka ne ki? Kurallara uyduğun sürece ancak kontr imajlar üretebilirsin. Ama kralın elbisesi yok dersen karşı tarafın kurallarını bozabilirsin, ezberini bozabilirsin. Yıllar var ki devrimciler güçlü ve başarılı bir politik mücadele veremediler, politik çıkış yapamadılar. Bunun elbette pek çok nedeni var. Bu nedenlerin ise tartışmasız tek bir sonucu. Kitleler başarısız öncülerin, inandırıcı olmayan öncülerin peşinden gitmiyorlar. Başarı bir türlü yakalanamıyor, atılan her adım adeta etkisiz kalmaya mahkum oluyor. Depolitizasyon inandırıcı bir ideolojik zeminden yapılarak politik bir çıkışla kırılabilir. Kuşkusuz politik mücadelede başarının kesin güvencesini hiçbir zaman bulamazsın. Doğru politik önermelerin de başka faktörler nedeniyle başarısızlığa uğrayabilir. Ama hedefini bulan bir politik çıkış başarı demektir. Başarı ile taçlanan bir politik mücadeleyi, yani politik çıkışı kitlelerin öz deneyimleriyle benimsemeleri mümkündür. Bugün önünde gördüğüm olarak duran denklemlerin çözümü böyle bir çıkışta yatıyor. Politik çıkış. Birbirine bağlı pratik, politik çıkış ve teorik politik çıkıştır. Ortaya inanılır bir dava koyabilmek ve başkalarını, onları, böyle bir dava uğruna mücadeleye davet etmek ve katabilmek. Sorun budur. İnanılır bir davanın dibacesinde ise bugün ideolojik inandırıcılık yatıyor. Öyleyse öncelik ideolojik politik çıkışa verilmeli. Hem ideolojik hem politik. İç dünyanın, özneler dünyasının kişisel ve kolektif kuralları. Başarıyı neden yakalayamıyorsun? Kitlelerin önündeki engel depolitizasyon ise bu depolitizasyonu kırmakla yükümlü olan senin ve diğer devrimcilerin, öncülerin önündeki engel demoralizasyon. Senin sorunun yalnızca politik değil, psikopolitik bir sorun. 12 Eylül'ün solu etkisizleştirme programının ve sosyalizmin yenilgisinin özel durumlarından dolayı Kürt muhalefeti hariç, bugün geniş kesimleri büyük ölçüde politika dışında tutması ya da başta işçiler olmak üzere harekete geçen kesimlerin de politikleşmesini engelleyen bir faktör olarak etkisini sürdürmesi. devrimcilerin sunduğu seçeneklerin güven erozyonuna uğramasına mı yol açtı? Evet, bu madalyonun bir yüzü. Bu durum 12 Eylül yenilgisinin yükünü taşıyanlardan biri olarak sendeki demoralizasyonu artırmıyor mu? Harcanan çabalar boşa gidiyormuş şeklinde bir haleti ruhiye dört bir yanda kol gezerken, gerçekten de moralinin yüksek olabilmesi mümkün mü? Madalyonun bir yüzü depolitizasyon ise demek ki diğer yüzü demoralizasyon. Demoralizasyon yoksa senin için dünyadaki bir depolitizasyon mu? Eğer sen bile kimileri gibi harcanan çabalar boşa gidiyor diyorsan, neden hala sosyalistsin ki? Müslümanların ahirete inandıkları gibi mi inanıyorsun sosyalizme? Onların öbür dünyada cennetleri varsa, senin de bilinmez bir gelecekteki cennetin olarak mı arzuluyorsun sosyalizmi? Yoksa bugünden yaratma şansına sahip olduğun ve bugünden uğraşmazsan hiç yakalayamayacağın bir hedef mi? Yoksa uğruna savaştığın tatlı bir düş, bir ütopya mı sosyalizm senin için? Hele 3-5 yıldır dünyada olup bitenleri izledikten sonra. Peki ama ne? Evet, kendi kendini ajite etme gibi bir derdin yoksa, proletaryanın çelik disiplini, sınıfın yenilmez gücü ve benzeri. Ajitatif sözlerin ötesinde, gündelik dille konuşmakla da yetinebiliyorsan eğer, hala kullanabileceğin bir iki sözcük kalmış olmalı dağarcığında. Hayalci ve inatçı olabilmek. Hayalci kural. Hayalci olabilmek. Biliyorsun, bu söz biraz fazla itici gelebilir. Devrimciler hayal kurmazlar, gerçekçidirler. Hayalcilik küçük burjuvaziye özgüdür. Hayır, hayal kurmasını bilmeyen karabasanları yaşamaya mahkumdur. Senin bir devrimci olarak hayalin, yarını bugünden tasavvur edebilme yeteneğindir. Bu nedenle öncüler arasında yer alabilirsin. Düş gibi görünen ile mümkün olanı düşünmek arasındaki sınırı bilinçli eylemiyle iradi müdahalesiyle kaldırabilen, yarını bugünden yaratabilen, yaratıcı olabilen devrimcidir. Sen devrimcisin. Devrimci gerçekleştirebileceği hedeflerin düşünü gören ve bu öngörüsünü diğerlerine aktarabilen öncüdür. Yarın gerçekleşebilecek olanın düşünü bugün görebilmek, emekçilere yarını bugünden gösterebilmektir. Yani düşünmek, düşünceyi yeniden üretmek ile yetinmeden, yarın gerçekleşecek olanın nüvelerini, eğilimlerini bugünkü imkansızlıklar ortasında mümkün kılmaya çalışmak, yaratıcı olmaktır. İradi müdahale yaratıcı olmaktır. Peki objektif koşullar, peki somut durum, peki subjektif koşullar, elbette devrimcilerin hayal gücü bunlardan kopuk değil. Bunlarla beslenen bir güçtür. Gerçekleşmesi mümkün olandan hareket eden, gerçekleşmesi gerekeni yakalayabilir. Mümkün olanı yapmayan, gerekli olanı kazanamaz. Küçük adımlarla yürümesini bilmeyen, büyük sıçramalar yapamaz. Mümkün olanı yaptığın ölçüde gerçekçi hayaller kurabilirsin. Hayallerin ile yaşamak başka, hayallerin için yaşamak başkadır. Birincisi, gerçek hayattaki karabasanları yaşamaya kölece boyun eğmektir. İkincisi, karabasanları yok etmekte inatçı olabilmektir.